İlginci dair sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza Samsun Aks, TV Kayseri, Kütahya Destan TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo ve Harun Yahya TV sitemizden devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz?
Evet, evrimcilerin iddialarıyla biraz önceki yayında bahsetmiştik. Şimdi yine o iddialarla devam edebiliriz. Evrimcilerin televizyondaki iddialarıyla.
Şempanzenin odaklılığı rastgele kullanarak, tuşlarla basarak Shakespeare'in Hamlet'ini yazma ihtimali de o bahsettiği ihtimal kadardır. Ancak öyle bir odaklılığı düşünün ki şempanze ancak ve ancak doğru harflere bastığında şey yapabiliyor, kağıda harf aktarabiliyor Hamlet için. Dolayısıyla onun uzun bir süre içerisinde, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süre içerisinde Hamlet yazma ihtimali vardır. Yani ihtimalden öte bu Hamlet yazar.
Peki Hamlet'i ona üfleyen kim? Hamlet'i yazıp da ona üfleyen.
İşte onu söylüyorum ben. O maddi
Hamlet yaratan kim? Sonuçta Hamlet bir eser.
Hamlet bir eser ama bakın Hamlet'i yaratan o seçilimsel sadece harflerin, doğru harflerin seçilmesini sağlayan, doğru harflerin şöyle söyleyeyim hayatta kalmasını ve üremesini sağlayan doğal
süreçtirmesi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz. Çöyle bakıyoruz.
Maymun daha mı akıllı o zaman bu durumda?
Yani biraz önce Altı Hocam'ın verdiği örneği tekrarlayalım. Bir tane evrimci Ali Demirsoy. Bir tane sitokrom C proteinin oluşması bir maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini baştan sona eksiksiz bir şekilde yazmasına benzer diyor. Hı hı. Şimdi biz burada ne anlıyoruz? Şimdi maymunda böyle bir zeka yok değil mi? Yani maymunun böyle bir aklı yok. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün olmadığını anlıyoruz. Fakat şimdi burada evrimciler çok kötü yani bayağı bir kötü bir taktikle, çok da anlaşılır bir taktikle o zekayı maymundan alıp daktiloya veriyorlar. Yani daha da imkansıza götürüyorlar. Hani çünkü maymun dediğimiz şey bir canlı. Değil mi? Yani en azından hani biyolojik olarak bir beyine sahip bir canlı. Normalde hani onun olması zaten mümkün değil. Sen oradan alıyorsun o aklı, daktiloya veriyorsun. Diyorsun ki maymun rastgele basar tuşlara, bütün tuşlara basar, sürekli basıyor. Ama diyorsun ki daktilo hangi harf doğruysa eğer onu seçer diyorsun. O anda onu kabul eder diyorsun. E sen şimdi burada yani bunu açıklama getirdiğini mi zannediyorsun yani? Bu bir açıklama değil ki. Daha da kötüye gitti olay. Evet. Senin açından tabii. Evet. Yani daktilonun da öyle bir beyni yok. Seçme gibi bir aklı yok ki. Hı hı. Dolayısıyla Yiğit Bulut da soruyor zaten. Hamlet'in bir kere önceden var olmuş olması gerekiyor diyor. Yani böyle bir şeyin oluşabilmesi için Hamlet'in başta var olması gerekiyor diyor. Bilgisinin bilinmesi gerekiyor diyor. Evet. E böyle bir şey de mümkün olamayacağına göre ve yavaş gelişmelerle de bir insanlık tarihi veyahut da Hamlet yazılamayacağına göre demek ki bunun bir anda olması gerekiyor. Biz de zaten işte fosil kayıtlarına bakıyoruz, mikrobiyolojiye bakıyoruz, işte canlıların aminositler seviyesinde dahi oluşamayacağını, en ufak bir yapısının bir parçasının dahi kendi kendine oluşmaya bırakın, bilim adamlarının dahi yapamadığını, mesela bir hücreyi, bir proteini yapamadığını görüyoruz. Demek ki bu Allah'ın o canlıları ve yapıları bir anda kusursuz, eksiksiz bir şekilde yarattığını bize gösteriyor. İnşallah.
Şimdi burada açıkçası yalan söylüyor. Yani diyor yani işte bir Hamlet'i doğru sürükleyen bir sistem var diyor. Doğru yanlış olduğunu, onu doğru ihtimali seçip belirten ve onu kabul edip öyle devam ettiren bir irade olduğunu iddia ediyor. Böyle bir şey yok. Yani bütün bu süreçlere baktığımızda mesela önceki programda gördük. Sadece protein üretimi için zincirleme olarak çok sayıda bambaşka molekülün varlığı şart. Ama bu yapının bir anlamı olabilmesi için hepsinin bir arada olması lazım. Mesela arada bir tanesini çektiğinizde mesela polimeraz enzimini çektiğinizde o zaman ilk reçete üretilmiyor. Zincirin hiçbir anlamı olmuyor. İşte taşıyıcı proteinler olmadığında yine hiçbir anlamı olmuyor. Anlamsız bir yığın olmuş oluyor. Ribozomdan kritik parçaları çektiğinizde o ribozom yine çalışmıyor. İşte o peptit bağını yapan enzimi aradan çektiğinizde yine olmuyor. Dolayısıyla böyle kademe kademe hani bir şeyi iyiye doğru zorlayan, götüren böyle gizli böyle ilah gibi bir durum yok. Onların net olarak gördüğü şey deneylerde o eksiklikler ancak kusurla ve ölümle neticeleniyor. Yani bunu neye göre iddia ediyorlar peki? Tamamen yalana, tamamen boş hayallere dayanarak söylüyorlar. Yani bu Kur'an'da bir ayet var. Kum şeytanla Allah'a sığınırım. Yani inkar edenler, mealen söylüyorum. Hani hayal ve zanla yalan söylüyorlar.
Zan ve tahminle.
Zan ve tahminle yalan söylerler. Şimdi burada da öyle. Yani burada mesela bu zat diyor ya hani proteinler işte Hamlet'teki mantıkla bir şeye doğru onu iyiye doğru götüren bir süreçte seçilir diyor. Böyle bir şey yok. Yani çok sayıda protein aynı anda olması lazım ve iyiye doğru götüren bir süreç yok. Mesela sadece bir element için düşünelim. Demir elementi. Çok sayıda inorganik madde dediğimiz maddelerin de hücre içinde kullanılması gerekiyor. Demir bunlardan yalnızca biri. İşte çinko var, bakır var, işte elektrolitler var. Bunun gibi çok sayıda maddenin kullanımı söz konusu. Ama bunların kullanılabilmesi için de çok özel sistemler var. Çünkü bunlar normalde hücrenin dışında başka bileşiklerin yapısında bulunuyor. Oralardan sökülüp alınması lazım. Alındıktan sonra hücrenin zarından geçmesi lazım. Sırf ona özgü mesela kapılar olması lazım. Zardan geçiyor, başka bir proteine devredip onu taşıması lazım. Oradan söküp ilgili enzimleri taşıması lazım veya ilgili enzimlerde yeterince o madde kullanıyorsa depo edilmesi lazım. Bütün bu yapıların hepsinin aynı anda olması lazım. Sadece bir tanesi çektiğinizde, yani mesela ilgili kapı yeri olmazsa o madde geçemeyecek. Dışarıdan o bileşiklerden sökmeye yarayan proteinler, ajan moleküller olmazsa yine demir oradan sökülüp alamayacak. İlgili enzimleri taşıyacak sistemler olmasa yine bir anlamı olmayacak. Ama bunun diğer taraftan ilk baştan olması lazım. Çünkü demir solunumda, hücre enerjisinde ve daha pek çok enzimde görev alıyor. Diğer bütün bu inorganik maddeler de böyle. Hepsi çok sayıda enzimin, proteinin aynı anda var olduğunda yapabileceği bir iş de oluyor. Dolayısıyla hani hiç başta bu sistem yoksa o zaman o hücre ölür. Kademe kademe gelişiyor, öyle bir şey yok. Hani %50 gelse yine ölür. Çünkü o tamamı olmak durumunda. %80 olsa yine ölür. Dolayısıyla yani bu iddia, yani kademe kademe bir şeye doğru gelişiyor iddiası tamamen bir hayal. Yani bomboş, saçma sapan bir şey. Yani bunların bu dediklerinin o açıdan hiçbir önemi yok.
Şimdi bu dediğin konuyla ilgili Serdar Hocam, bir evrimcinin bir iddiası var. Celal Şengör isimli siyaset meydanında bir program olmuştu. Orada çıkıp anlatmıştı yani bayağı evrimle ilgili. Yani söyledikleri şeylerin neredeyse tamamı yanlış. Yani tamamen yanlış. Şimdi onlardan bir tanesine bakalım.
Bak diyor, senin evrim falan çok güzel de insanı rahat bırakır. İnsanı rahat bırak, onu diyor Allah yaratmıştır. Darwin de diyor ki ya kardeşim güzel. Biz bunun adım adım gelişmesini görüyoruz. Lyle diyor ki ruhunun gelişmesini görmüyoruz.
Şimdi burada çok güzel böyle bir işte kendi çapında bir anlatım var. İşte Darwin diyor ki diyor, biz canlıların kademe kademe gelişmesini gözlemliyoruz diyor. Öyle diyormuş Darwin. Yani Celal Şengör'ün söylediğine göre Darwin böyle söylüyormuş. Bir kere bu yanlış bir bilgi. Darwin böyle bir şey söylemiyor. Yani kendi kitabından şu an alıntısını okuyacağım. Darwin şöyle diyor. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Yani biz canlıların gelişimini gözlemlemiyoruz. Henüz öyle bir ara fosile rastlamadık diyor. Yani dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani şimdi evrimciler biraz önce de söylediğimiz gibi yani kendine güvenli bir şekilde bir şey söyleyince insanları ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Ama şu anda öyle bir konu yok yani Allah'ın izniyle, hocamızın da vesilesiyle. Mesela yine başka bir iddiası izleyelim.
Şimdi biz bunu 150 senedir test ediyoruz. Darwin'in hipotezi uygulandığı her testten başarılı çıktı.
Şimdi burada tonlamalar, işte iniş kalkışlar, işte ileriye doğru hocamız eğiliyor, geri geliyor tekrar, baskın bir şekilde, kendine güvenli bir şekilde söylüyor. 150 senedir biz Darwin'in teorisini test ediyoruz. Her alanda başarılı çıkmıştır diyor. Yani biz başka ayrı gezegenlerde mi yaşıyoruz? Bizim mi acaba bir bilgimiz yok? Yani bilimin her alanında çürütülmüştür evrim. Yani ilk hücrenin oluşumu, ilk amino asitin oluşumu, bir türün oluşamayacağı kambriyen devrine bakıyoruz. Bundan 500 milyon yıl önce, 520 ile 570 milyon yıl önceki ara bir dönemde 50'ye yakın canlı filmunun çıktığını gözlemliyoruz. Evrimciler ne diyordu? Tek bir hücreden dallanarak, çeşitlenerek canlılık sayısı ve türleri artmıştır diyorlardı. Biz bakıyoruz 50 film birden çıkıyor, sonra sayı azalıyor. Yani onların bahsettiği aç tam tersine duruyor. Şimdi Darwin'in bu iddiasını bilim desteklemiş mi oluyor? Diyorlardı ki ilk hücre suyun içinde kendi kendine oluşur zaten. Bundan doğal ne olabilir diyorlardı. Bilim adamları kendileri yapamadıklarını fark ettiler. Şimdi doğrulanmış mı oluyor bu? Hayır. Yine doğrulanmamış. Bir tür bir türe dönüşebiliyor mu? Bilim adamları kendileri DNA müdahale ederek dahi bunu yapamıyorlar. Kendi kendine oluşmasının zaten mümkün olduğu bulundu. Burada da yalanlandı. Tür içerisindeki çeşitlenme DNA'nın kontrolündeki bir mekanizmayla, bu da yalanladı. Ara geçiş formu yok, bir tane bile yok. Bu da yalanladı. 150 senedir biz Darwinizmi test ediyoruz. Her alanda test ediyoruz. Her alanda tamamen yalanlandı Darwin. Dolayısıyla böyle bir iddia yok. Yani izleyenler böyle evrimcilerin işte kendine güvenli anlatımlarına kalmasınlar kesinlikle. Öyle bir şey yok. İsterseniz yine devam edebiliriz bu konuşmalardan.
Şu şeyle ilgili bir alıntı var, o konu geçmeden. Şu daktilo ve maymun konusu var ya.
Evet.
Yani evrimcilerin düştüğü durumu daha iyi anlatıyor bize. Yani işte bu maymunlardan ne alıp veremedikleri var anlamadım ama. Garibanları en son daktilonun başına oturtup onun yazacağı işte Hamlet'ten bir şey umuyorlar. Yani bu bayağı bir perişan halde olduklarını hakikaten gösteriyor. Bir de bilimsel şeyler anlatsınlar bize. Mesela evrimci bir biyolog olan Salisbury, evrimin bu imkansızlığı ile ilgili güzel bir alıntısı var, açıklaması var. Onu paylaşalım. Hem de şu daktilo konusuna da bir açıklık getirmiş oluruz. Zaten böyle bir şey söz konusu değil de. Diyor ki hayat tesadüfi bir başlangıca sahip olamaz. Evrende var olan bütün maymunları birer daktilonun başına otursanız ve bu maymunlar rastgele daktilonun tuşlarına bassalar, bu maymunlardan birisinin bile Shakespeare'in bir çalışmasını oluşturmaları kesinlikle imkansızdır. Doğru yani. Ya zaten bunu açıklamak bile çok acayip oluyor da, yani bir maymunun Shakespeare yazamayacağını söylemek bile insan utanıyor ama tabii karşıdaki iddia öyle anormal olunca tabii böyle cevaplar vermek durumunda kalıyoruz. Hatta pratikte yanlış denemelerin konması için gereken çöp kutularının yetmemesi sebebinden dolayı da bu imkansızdır. İkinci bir mantık orada yürütmüş. Ya bu da artık yani çok ayıp, hakikaten utanılacak bir şey. Yani iddia şu işte, maymun tabii ki hata yapacak diyor. Ya maymun daktilonun başında ne işi var bir kere zaten? Yani öyle bir konu yok da. Bir de hata yapacak ya. Tabii bütün hatalı yazıları tabii çıkış alıyoruz. Kağıtlar birikecek. O kadar çok hata yapar ki maymun diyor. Sağ olsun açıklıyor. Bunları çöpe atmamız gerekecek ama hani dünyada yer kalmaz diyor, o kadar çöpü atacak. Bu yönden de imkansızdır diyor.
Yani oradan evet bayağı ikna edici.
Yani gelinen nokta artık hakikaten çok düşündürücü. Aynısı canlı maddeler için de doğrudur. Aynı mantık diyor. Hayatın cansız maddeden kendi kendine oluşma olasılığı için bir sayısının yanına 40 bin sıfır koyun. Biz işte hayatın cansız maddeden kendi kendine oluşma olasılığı bu sayıda bir ihtimaldir. Hayır, değildir. Bir sayısının yanına değil 40 bin, 4 milyar tane sıfır da koysanız bu bir ihtimal değildir. Bu da bir kelime oyunu, akıl karıştırıcı bir şey. Sanki bir rakamın yanına 40 bin tane sıfır koyunca o ihtimal geldiğinde bu tesadüf mümkünmüş gibi bir hava veriyor. Bu da yalan. Tesadüf imkansız üstü imkansızdır. Eğer bir hani olasılık hesabı istiyorlarsa buyurun budur yani doğrusu. Yani imkansızdır. Eğer insan, burası bayağı ilginç ve gerçeği vurguluyor bayağı. Eğer insan sosyal inançlarından dolayı veya bilimin evrime inanması gerekir şeklindeki eğiliminden dolayı ön yargılı hale gelmemişse, bu basit hesap Darwin'i ve tüm teoriyi gömmek için yeteri derecede olanaksız bir sayıdır. Ne bu gezegende ne de bir başkasında hiçbir ilkel çorba yoktu ve hayatın başlangıcı rastgele olmadığına göre o zaman belli bir amaca yönelik bir aklın ürünüdür. Doğru. O akıl da Yüce Rabbimizin aklıdır inşallah.
İnşallah.
Şimdi bu bir açıdan daha bakalım bu evrimin ne kadar saçma sapan bir teori olduğunu. Şimdi bir ilk hücre olsun. Yani düşünelim. İlk hücrede ne olması gerekiyor? Kapılar olması gerekiyor. Taşıyıcı proteinler olması lazım. İşte enerji üreten enzimler olması lazım. Bütün organellerin olması lazım. Aslında her şeyle mükemmel bir hücre olması lazım. Ama bir şey daha olması lazım. O hücrenin çoğaltılabiliyor olması lazım. Çünkü çoğaltılamayan bir hücre en nihayetinde her şeyin bir ölüm yaşam süresi olduğu için, her şeyin bir ölümü olduğu için o hücrede ölecektir. Dolayısıyla o emricilerin o bin bir zahmetle bekledikleri o ilk hücre, hani zaten olmaz tesadüfen de olsa bile o zamanla bozulacaktır ve kısa sürede ölüp bitecektir ve onun parçaları da dağılacaktır. Yani bugün mesela bir elmayı bir yere bıraksanız ne oluyor? Zamanla çürüyor. Hatta bir arabayı bıraksanız bile işte lastikleri patlıyor, boyası gidiyor. Yani darmadağın hale geliyor. Dolayısıyla mutlaka hücrelerin çoğaltılması gerekiyor. Şimdi bunun bir aşaması da bilginin çoğaltılmasıdır. O DNA'daki bilginin çoğaltılması. Şimdi onunla alakalı bir gösterim var. Ona bakalım. Şimdi DNA çift zincir halinde bulunduğunu söylemiştik. Birbirinin aynısı bilgi her iki tarafta da bulunuyor. Bu bir fotoğrafın negatifin olması gibi bir durum ve DNA'da korumaya sebep oluyor. Şimdi DNA'dan çoğaltılma yapılabilmesi için öncelikle o çift zincirin açılması lazım. Bu sıkıca birbirine tutturulmuş fermuara benziyor. Üstelik de o fermuar dönüyor. Dolayısıyla böyle bir şeyden bir kopya üretmek çok zor. Mutlaka onun açılması gerekiyor. Ama açılabilmesi için bir enzim var, helikaz enzimi. Bunun çalışması lazım. Ama bu aslında burada araya girmiş ve açıyor gibi gözüküyor da böyle basit de olmuyor. Bunun için çok sayıda başka proteine ihtiyaç var. Mesela ORC denilen bir komplekse ihtiyaç var. MCM denilen, o da kendisi 6 tane proteinden oluşan başka bir proteine ihtiyaç var. 2 tane başka başlangıç proteinine daha ihtiyaç var. En az 8-9 tane proteinin varlığı şart. Şu işlemin yapılabilmesi için. Ondan sonra bu enzim araya girip açabiliyor. Şimdi kademe kademe geliştiğini iddia ediyor evrim teorisi. Şimdi önceden diyelim bu 6-8 protein sadece 6'sı olsun araya girebilen. Sadece 6 protein ne anlamı var? Bu çoğaltma işlemi gerçekleşmeden, hücrenin bölünmesi gerçekleşmeden tek başına o proteinlerin varlığı ne anlamı var? Yani bir protein gidiyor DNA'ya bağlanıyor. Bağlanmasıyla beraber başka proteinleri bekleyecek mi? Daha ortada öyle bir protein yok. Yani helikaz enzimi gelecek, orada açacak. Başka enzimler gelecek, orayı çoğaltacak. Böyle ileriye gören bir yapıları mı var enzimlerin, proteinlerin? Elbette yok. Dolayısıyla böyle ileri görüşlülük atfetmek durumunda kalıyorlar. Böyle bir şey halbuki maddede hiç yok. Şimdi devam edelim. Enzim resmen bir fermuarın açması gibi açtı. Ondan sonra çok sayıda başka protein devreye girecek. Bunlardan biri de DNA polimeraz enzimi. DNA polimeraz enzimi o açılan yerde oturuyor ve şifreyi okumaya başlıyor. Şimdi burada çok önemli bir iş var. Mesela bir bilgi bankası düşünelim. O bilgi bankasının kopyası çıkartılsın. Eskiden mesela yazıcılar öyle yaparmış. Yani kitapları yazarak çoğaltırlarmış. Onu okuyacak, anlayacak. Anladıktan sonra düzgün bir şekilde yazacak. Ama yazabilmesi için dahi mesela mürekkebe ihtiyacı var. Kaleme ihtiyaç var. Burada da onun bu işlemi yapabilmesi için o harfleri üreten bir sistemin olması lazım. Biz önceki programda ne bahsetmiştik? Aminositler için 40 civarında enzim varlığı şart. DNA'nın harfleri de çoğu aminositlerden yapılıyor. Yani aminositlerin olması zaten imkansız. Onun fabrika olması imkansız. Oradan üretimi yapan başka enzimlerin varlığı şart. 20'ye yakın enzim gerekiyor. Aminositleri alıp onlardan bu harfleri üretecek. Şimdi orada resimde hızlı geçiyor. İşte harfler geliyor, onları birleştiriyor gibi gözüküyor ama sadece o harflerin varlığı bile büyük bir mucize. Onlar için 20 tane enzim varlığı şart. Ama bu 20 tane enzimin de bilgisi yine DNA'da kodlu. Yani kendi üretimini yapan bir sistemin bilgisi kendi içinde yazılı. Bu büyük bir mucize. Yani sadece şu yeter. Yani kendisi olan ilgili bir bilgi kendi içinde yazılıysa her ikisi de beraber yaratılmıştır.
İnşallah.
Şimdi devam edelim. Tamam. İşte görüyoruz. Harfler bir araya getirildi. Ve polimeraz enzimi bunları birleştirerek devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mükemmel bir sanat. Bu evrimcilerin saçma sapan mutasyonların evrimleştirici iddiasını çökerten bir durum. Burada polimeraz enzimi evrimcilerden daha şuurlu olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü polimeraz enzimi biliyor ki DNA'larda olan bir hatanın fayda sağlamayacağını görüyor. Çünkü bu polimeraz enzimin çok ilginç bir özelliği keşfedildi. Yaptığı her kopyalama işlemi ama her harfi kontrol ediyor. Doğru ben harfi karşı zinciri kopyaladım mı kopyalamadım mı? Bunu kontrol ettikten sonra eğer bir yanlış tespit ederse bu sefer onu söküp tekrar doğrusunu yapıştırıyor. Şimdi siz demiyor muydunuz mutasyonlar bu evrimin kökenidir? Doğa seleksiyonuyla beraber çalışıp canlı meydana getiriyor demiyor muydunuz? Bırakın olsun da hatalar. Mutasyon olsun şey olsun daha da canlı ilerlesin. Biliyorlar. Yani onlar da biliyorlar. Mutasyonlar var olan yapıyı dahi bozuyor. Burada da bundandır ki Allah böyle üstün bir koruma sistemi yaratmış. Var olan hatalar tespit ediliyor ve düzeltiliyor. Bu ilk aşamada. Ondan sonra bu sistem devam ediyor. Şimdi bu DNA sadece harflerden de meydana gelmiyor. O DNA'nın oturduğu bir sistem var. Şimdi bu harfler birbiriyle bağlanırken şurada beyaz şerit olarak gözüken kısım harflerden de bambaşka bir sistem. Şeker ve fosfat molekülleri. Şimdi şeker moleküllerin varlığı büyük bir mucize. Şeker molekülleri fotosentez yapan canlılar tarafından üretilebiliyor. Fotosentez bugün biz laboratuvarlarda benzerini yapamıyoruz. Daha hala bazı ara aşamaları anlaşılmıyor nasıl yapılıyor diye. Ve eğer böyle bir bütçe oluşturulsa fotosentez yapılsın ve neticesinde şeker elde edilsin güneş enerjisinden ve karbondioksitten sudan çok büyük bir teknoloji olurdu. Yani çok yüksek teknoloji ve çok büyük bir teknoloji olurdu. Bugün evrimcilerin ilkel dediği ama hiç de ilkel olmayan bakteriler işte böyle üstün bir teknolojiyle donatılmıştır. Yani şu an benzerini yapamıyoruz o sistemin. Ama evrimciler onu yapan bakteriye ilkel diyor. Tabii bu elbette o anlayışın ilkel olduğunu gösteriyor. Evet. O bakteri mükemmel bir sanatla donatılmış. Şimdi biz bu şeker molekülleri kendimiz üretemiyoruz ama işte bu besinlerden falan elde ediyoruz. Biz bir defa muhtaç bir şekilde yaşıyoruz. Evrimciler ne diyor? Bizlere evrimde daha ileri canlılar olarak atfediyorlar değil mi? Halbuki öyle değil. Biz işte bakterilerden, bitkilerden elde ettiğimiz bu şekerlerle yaşayabiliyoruz. Onlara muhtacız. Öyle bir şey yok. Ya Allah her şeyi birbirine muhtaç bir şekilde yaratmış ve bütününde bir anlam var bunun. İnşallah. Şimdi bu şeker bir yönü. Şeker hücreye geldi. Onun gelmesi için de özel kapılar var. Özel taşıyıcı sistemler var. Onların da varlığı şart. Aynı zamanda fosfat da şart. Fosfatın da hücrelerde kullanılabilmesi için işlevsel hale gelene kadar çok sayıda taşıyıcı protein, kapı ve çeşitli sistemler gerekiyor. Ve bunları da aynı zamanda burada, tam burada birbirine bağlamak gerekiyor. Bunun için de özel ligaz denilen enzimler var. O bağları yapıyor. Şeker fosfat arasında bağları yapıyor. Yani her aşamasında enzimlerin varlığı şart. O enzimler olmadan DNA olmuyor. Ama bu DNA olmadan da o enzimler olmuyor. Bunu yani çocuk olsa anlar. Yani böyle bir sistemin tesadüfen oluşmayacağı, bütün bu yapıların bir arada olması gerektiğini, yani 3 yaşındaki çocuk olsa anlar hakikaten. Yani böyle İnşallah. Saçma sapan bir iddia hakikaten.
İnşallah. O dediğin çok önemli. Ama bitireceksen önce sen bitirsin.
Tamam. Şimdi devam edelim. İşte gözüktüğü üzere başka bazı moleküller de devreye giriyor. Bu yani sadece polimeraz enzimi değil, burada da gösterdiği gibi başka bazı moleküller de bu işi sonlanmasına yardımcı oluyor. Şimdi çok daha büyük bir mucize var. Yani hepsi birbirinden üstün sanat maşallah. O da şu. Bütün bunlara rağmen mesela bir üretim yaptınız ama yani birinci aşamada bir kontrol yapıldı. Buna rağmen bir hata olabilir. Bundan sonra da bütün DNA geziliyor. Bütün bu üretimden sonra da ek bir hata var mı yok mu? Yani ne kadar büyük bir özen var yani hataya karşı. Eğer hataların böyle DNA'da meydana gelen hataların bir gelişim sebep olduğunu iddia edilseydi yani gerçekten böyle olsaydı o zaman böyle kademeli kontrol mekanizmaları olmazdı. Burada öyle bir şey var. Kademeli kontrol mekanizmaları var. Bunlar şunu yapıyor. Bütün DNA'yı gezip iki zinciri karşılaştırıyorlar. Her şeye rağmen bir hata var mı yok mu? Bu hata olduğu takdirde o bölgeleri kesip tekrar baştan yapıyorlar. O ilgili yanlış olan kısımları. Ve bununla alakalı da çok sayıda farklı tamir mekanizmaları bulundu. Yani DNA'da DNA'yı korumaya yönelik DNA tamir mekanizmaları var. Eğer evrim, mutasyon böyle faydalı bir şey olsaydı yani o zaman böyle mekanizmalar olmazdı. Kinitekin bu şuna benziyor. Yani sizin bir yazınız var. Bu yazı işte diyelim bir mürekkeple bir kağıda yazılsın. Bunu da suyun içine atın. O ne olur? O attığınız mürekkepli yazı bozulur değil mi?
Evet.
İşte eğer koruma mekanizması olmazsa DNA'larda oradaki ortam da öyledir. Oradaki bütün o anlamlı olan yazılar da gider. Kinitekin çeşitli kanserlerinde bundan meydana geldiği de bulundu bu kusurlarda. Şimdi devam ediyoruz.
Hatayı buluyor burada hatalı.
Evet. Yani bu hata mekanizmasını tahsil eden sistem bu. Çok sayıda enzim gözüktü. Yani burada çok sayıda enzim protein bir arada çalışarak ancak tespit ettiler hatayı. Kesip çıkarttılar. Ve yenisini de tekrar baştan yaptılar.
Şu anda doğrusunu ekliyor.
Şu anda doğrusunu ekliyor. Ama mesela bu hatayı sırf tespite yönelik gözüktüğü üzere 8 civarında protein görevli. Belki daha da fazla. Dolayısıyla yani hakikaten bu hatadan bu kadar medet ummaları çok saçma bir durum. Yani hiçbir mantığı yok.
Şöyle bir ayet okuyayım ben. Şeytan Allah'ı sanırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de, buyuruyor Rabbimiz Haç suresi 73. ayette. Yani bir sinek bile yaratamayacağını insanların, sineğin kanadını dahi, hatta bir protein dahi yapamayacağını, yani bir hücre dahi yapamayacağını, daha doğrusu diyeyim inşallah, Allah ayetlerinde bildiriyor. İnsanın yapamadığı bir şeyin yani tesadüfen olduğunu iddia etmekte zaten.
Sinek tabii çok hikmetli bir örnek.
Evet.
Cenab-ı Allah ayette sinek, hakikaten hocamızın Sivrisinek Mucizesi isimli eseri var. Yani okumayan varsa tavsiye ederim. Sivrisineğin zaten yaratılışı çok muhteşem ve sahip olduğu özellikler de yani inanılmaz. Zaten insan fark ediyordur. Şimdi sivrisinek üstüne gelip konulup zaten kanı alıp götürdüğünden sonra farkına varıyoruz biz. Yani buradaki operasyonun, sivrisineğin yapışı, yani kimya profesörü olması lazım, fizik profesörü olması lazım, mekanik bilgisi biliyor olması lazım. Geliyor, önce böyle bir şey gibi, Harrier uçakları vardır hani böyle yukarı doğru kalkar öyle gider ve gelir yukarı böyle iniş yapar, yumuşak iniş yapar. Böyle çok üstün teknolojik uçaklardır. Sivrisineğin önce gelip bir insanın zaten bir görmesi bizden çok farklı. Yani ısı şeyi olarak görüyor. Kanı, sıcaklığı algılıyor o karanlıkta. Hedef noktayı tespit edip önce oraya bir uçuş gerçekleştiriyor sessiz. Sonra geliyor her yer uçaklar gibi böyle iniyor derin üstüne. Oturuyor. Biz daha bir şey anlamadık yani, fark etmedik. Ondan sonra muhteşem yaratılışlı bir böyle testere gibi bir şeyi var. Organı var. İnsanın derisinin içine sokup kanı çektiği. Şimdi onu soksa, normal bir iğne değdiğimizde biz cız ediyoruz ya böyle, hani hemen hissediyoruz. Şimdi ondan evvel geliyor o bölgeyi bir lokal anestezi yapıyor. Yani nasıl biz dişçiye gidiyoruz değil mi? Bir dişimizde bir şey yapıyoruz. Önce doktor bir iğne yapıyor lokal anestezi ki hissetme orayı diye özel bir salgı var. Uğraşılmış bir kimya endüstrisinde, firmalarda çıkartılmış profesörler üstünde çalışmış. O salgı sıvı bulunmuş ki insan onu hissetmesin. Şimdi sivrisinekte bu var bir kere. Bu kendi vücudun içinde üretiliyor. Yani bir fabrika var içinde. Sivrisinek tabii bunu üretmesi için bir kimya profesörü olması lazım. Böyle bir salgının bir kere insanda işe yarayacağını bilmesi için de insanın teninin de dokusunu bilmesi lazım. İnsanı tanıyacak, onun fark etmemesini anlayacak ve ona göre içeride bir laboratuvarda bu salgıyı geliştirecek. Sonra da gidecek, o salgıyı ürettikten sonra o gelecek insanın teninin üstüne o salgıyı koyacak. Güzel bir loken analistinizi böyle yapıyor zaten bunu gayet güzel bir şekilde. Sonra o testere gibi böyle ince ince tenin içine böyle kesip de giren iğnesini sokuyor. Biz daha hiçbir şey farkında değiliz. Gayet güzel çekmeye başlıyor. O onunla beslendiği için o çekiyor çekiyor. İşini bitirip havalandığı sırada biz böyle hemen elimizi ovuşturuyoruz. Ama ortada ne sinek var hiçbir şey görmüyoruz. O zaten operasyonunu tamamlamış gayet güzel bir şekilde.
Alacağını almış.
Ayrılmış gitmiş. Alacağını almış gitmiş. İşte alabiliyorsan al geri hani ayette evet, diyor evet. Ya. Şimdi sivrisinek beğenmiyorsun böyle kovalamaya çalışıyorsun ama o sivrisinekteki mucize Allah gözümüzün önünde işte o mucizeyi yaratıyor. Ondaki o organları, o mekanizmaları, o laboratuvar sistemlerini, o salgıları sivrisinek kendi mi düşündü de yaptı, içinde üretti? Bunun olmadığı aşikar. Bunu insanı da yaratan, sineği de yaratan, bütün dünyadaki, kainattaki her şeyi yaratan Cenab-ı Allah'ın sonsuz kudretiyle oluyor bu.
İnşallah. Hastanelerde de sivrisinek örneğini sıkça verilmesinin sebebi bu olsa gerek.
Evet. Yani maşallah. Neye baksak olağanüstü dediği çok doğru hakikaten.
Orada hocamızın sivrisinekmucizesi.com internet sitesinden de daha detaylı bilgi edinebilirler kardeşlerimiz.
İnşallah. İster sivrisineğe bakalım, ister işte şimdi hücreyi kaç saattir anlatıyoruz. Sabaha kadar da anlatsak bitmez özellikleri. Sivrisineğin de öyle altı çok genel hatlarıyla anlattı. Tabii, tabii. Yani o sadece o tene giren borusun içinde üç farklı işte bir sürü benzeri farklı kesici aletler var. Bayağı detaylı yani o canlının özellikleri. O da sabaha kadar anlatsak bitmez. Şimdi yaratılışı ispat eden sayısız delil var. Bu bir gerçek. Yani her şeyi Allah yaratmış. Çok açık. O yüzden akılcı olmak çok önemlidir. Biri bize bir şey anlatabilir. Bu evrimci olur, darwinist olur, materyalist olur. Başka bir izmin peşinde giden biri olabilir. Fark etmez. Sonuç şu. Yani biz anlatılanlardan sonuç çıkarabilenlerden olmalıyız. Bu çok önemli. Ne sonuç çıkarmamız lazım? Mesela diyelim ki sivrisinek. Sivrisinek sahip olduğu bu özellikleriyle çok açık. Ya diyeceğiz ki insandan daha akıllıdır. Ya bunu kabul etmek zorundayız. Ya da diyeceğiz ki o sivrisinekte kendini çok üstün, çok akıllı sanan insan da kendilerinden çok daha üstün bir aklın kendilerine ilham ettiği şeylerle hareket eder. İlhamıyla hareket eder. İkinci sonuç da bu. Doğrusu budur. İkinci söylediğimizdir. Bunun aksini iddia eden kişiler şunu kabul etmek zorundadırlar. Hücre, hücrenin içindeki herhangi bir organel, RNA olur, DNA olur, mitokondri olur, herhangi bir şey veya bir enzim olabilir. En küçük enzim olsun. Bu. Ya da sivrisinek veya diğer canlıların tamamı benden akıllıdır demek zorundadır. Eğer onların bir ilhamla hareket ettiğini kabul etmiyorsa, hele hele bir de tesadüf yalanıyla bunu insanlara anlatıyorsa, o zaman çıkacak diyecek ki arkadaş, hücre evet hakikaten olağanüstü şeyler oluyor burada. İnsan aklını da zorluyor. Kabul ediyorum, hücre benden akıllıdır demeli. Çıkarılacak sonuç budur. Yani anlatılan şeylerden sonuç çıkarmak çok önemlidir. Doğru sonuçta işte bu bizim söylediğimizdir. Her şeyi Allah yaratmıştır. Yaratmayı yöneten de Allah'tır. Ve her şey belli bir ecelle yaratılmıştır. Yani hücrenin de mesela ömrü var. Belli bir süre sonra biliyorsunuz ölüyor. İnsan da öyle, sivrisinek de öyle. O süreyi de Allah belirler. Sonra bütün canlıların canını alır ve bütün canlıları öldürür. Yani tek doğru olan açıklama da dünyada budur inşallah.
İnşallah. Bir ayet okuyorum. Şeytanın Allah'ı sınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haş suresi 24. ayette. İşte bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz işte canlıların Allah tarafından da evrimle acaba yaratılamaz mı gibi böyle bir akıllarında bir şey olabiliyor. Allah ayette evrimin iddiası nedir? Kusurlu kusurlu kusurlu olur. En sonunda kusursuza ulaşır değil mi? Hı hı. Yavaş gelişmelerle. Allah ayette diyor ki o Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir.
Maşallah.
Bilim de bize bunu gösteriyor. Kusursuz olması gerekiyor ilk anda.
Evet.
Allah da ayette bu şekilde bildiriyor. Dolayısıyla Allah öyle bir yaratma şekliyle canlıları yaratmamıştır. Direkt ol emriyle, zaten diğer ayetlerde de geçiyor. Bir işin olmasına karar verirse ona ol der, o da hemen oluverir diyor evet, Allah ayette.
İnşallah.
Yavaş yavaş olur diye bir ayet yok evet, inşallah.
İnşallah evet. İnşallah. 5 dakika ara veriyoruz.
Kısa verden sonra tekrar birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, bu haber şeklinde siyaset meydanındaki videolardan devam edebiliriz. Celal Şengör yine dünyadaki hiçbir evrimcinin iddia etmediği, sadece kendisine ait olan evrim iddiaları oldu.
Zaman kastık tabii daha iyi olabilir.
Canlı yayın kazaları var.
Celal Şengör siyaset meydanında yani dünyadaki hiçbir bilim adamının iddia etmediği, evrimci bilim adamlarının iddia etmediği şeyleri iddia ediyor. Şimdi onlardan bir tanesi de maymun nasıl ayağa kalkmış. Çünkü maymun normalde düşünüldüğü zaman niye ayağa kalksın? Hani diyorlar ya, evrimciler zamanla ayağa kalktı diye. Normalde öyle bir amacının olmaması gerekiyor. Şimdi onu bir mizansenle anlatacak kendisi. Biz de izleyelim.
Hatta ağaç oradan kalktığı zaman bunlar haddi yutuyordu. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlarmış. Aslan demiyorum da, o zaman aslan benzeri aynı nişi dolduruyor. Görmüşsün, hayvanlar yaşıyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım.
Bir şurada durduralım gerçekten.
Dayanamayacağız
gerçekten. Burada bir kere aslan benzeri hayvanlar diyor. Evet. Biz doğadaki fosillerde aslan benzeri bir hayvana rastlamıyoruz. Ya bir canlı aslan oluyor veya sinek oluyor veyahut da böcek oluyor veyahut da at oluyor ya da aslan oluyor. Aslan benzeri bir hayvan fosili yok.
Onun kastettiği vaşak, kaplan hani gibi benzer işte tip hayvan aslan, değil. Aslanlaşmamış yarı canlı evet. Ona da biyolojik hayvan diyor. Neden
biyolojik? Evet. Biyolojik canlılar diyor. Ne demek o biyolojik şey? Zaten her şey biyolojik canlı. Yani ne gerek var ki süslemeye ona? Hücre de biyolojik canlıdır. İnsan da biyolojik canlıdır. Evet,
elektronik hayvan canlı da biyolojik. Yok dünya üzerinde. Bütün canlılar...
Öyle deyince daha etkili oluyor herhalde.
Yani. Şunu da söyleyelim. Yani bunların hiçbiri yok. Bir de o zamanla gidip o zamandan görüp anlatıyormuş gibi anlatıyor.
Tabii tabii.
Yani bu ya. Onların yani tiyatro yeteneklerinin ne kadar ileri evet. olduğunu gösteriyor. Yani evet. bunların hakikaten mesela önceki programlarda da gördük. Yani hiç alakası yok. Olmamış. Öyle bir ortada durum yok. Böyle... kafadan atıyor yani. Ama bunu da böyle çok iyi poz yaparak anlatıyor. Yani kendinden güven değil ya, o kendine güven değil. Onu poz yaparak anlatıyor. Yani burada evet. ne görmüş, ne bilmiş, hiç öyle bir şey de yok. Aklen de saçma bir şey.
Böyle bir kaynak da yok.
Evet.
Yani oradan okuyup da anlatmıyor. Hiçbir şey yok hakikaten.
Daha pozu daha görmedik hocam.
Daha başlamadık.
Pandemim var ileride.
Ama kaçacak ağaç yok orada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz değil mi?
Tamam.
Otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar.
Nereden biliyor?
Ölçmüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ya bizim maymunu bir kere ayağa kaldırmamız lazım diyorlar ilk başta. Yani evet. böyle olmayacak. Çünkü maymun eğik yürüyor, insan dik yürüyor. Nasıl ayağa kaldırabiliriz? Yani nasıl bir senaryo uydurmamız gerekiyor diye düşünüyor hocamız. Herhalde diyor o dönemde otlar uzamıştır. Etrafta da ağaç yoktur. Maymun da tabii kaplan benzeri canlıları görmesi için maymunun da ayağa kalkıp bakması gerekiyor. Öyle ayakta takıla takıla belli bir süreden sonra bir bakıyoruz maymun dik yürümeye başlamıştır diyor. Yani bunun bilimsel hiçbir değeri yok bu anlatımın. Yani sıfır. Bilimsel hiçbir değeri yok. Bir kere fosillerden sen bir bölgede bir otun ne kadar uzadığını bilemezsin. Orada maymunun bir aslanı kaplanı görüp de ayağa kalkmaya karar verdiğini bilemezsin. Farz edelim ki öyle bir şey oldu. Maymun ayağa kalktı. Ne olur? Sadece maymun ayağa kalkmış olur. Yani o DNA'sına öyle bir bilgi eklenir mi? Ayakta durma bilgisi. Çünkü hiç ayakta durmasını gerektirecek birinci bir durum yok. Artı olarak DNA'sında çok fazla değişim olması gerekiyor. Yani mesela işte bel kemiğinin eğiminin bambaşka olması gerekiyor. Kaburga yapısının değişmesi gerekiyor. Kollarının kısalması gerekiyor. Bacak yapısının değişmesi gerekiyor. Sırt yapısının değişmesi gerekiyor. DNA'da muazzam bir değişiklik olması gerekiyor. Ve DNA'daki o muazzam ve amaca yönelik değişiklik sadece öyle ayağa kalkıp da öyle kaplan benzeri, aslan benzeri canlılardan kaçmakla öyle DNA'da öyle bir değişiklik olmaz. DNA'da sadece mutasyonla değişiklik olur. Bu bahsedilen konuda da ne mutasyon geçiyor? Zaten mutasyonla da fayda sağlayan bir mutasyon olmadığı için yine mümkün değil. Dolayısıyla biz biraz önce bir hikaye dinledik. Yani bilimle alakası olmayan, akılla alakası olmayan, tamamen bundan binlerce yıl öncesine dayalı bir pagan dininin öğretisini ispatlama adına söylenen bir hikaye dinledik. Böyle bir şeyin kesinlikle gerçekleşmedi.
Bak, Celal Şengör'ün bir açığı daha var. Celal Şengör bir kere bilimsel gelişmelerden bir haber belli. Yani böyle pandomim yaptığına göre o çok açık belli. İki, savunduğu evrim teorisinin ne savunduğunu iddiasını da bilmiyor. Evet. Şimdi bakın, bu zaten evrimin bir açıklamasıdır. Ne diyor evrim teorisi? Canlı, yani masalı, kazandığı özellik her neyse, kademeli kademesiz, o ona bir avantaj sağlarsa, doğal seleksiyon, yani o da neyse anlamış değiliz, o onu seçiyormuş, o canlıda o özellik kalıyormuş. Şimdi bakın, bir maymun için en avantajlı yürüme şekli şu anda, yani zaten milyonlarca yıldır sahip oldukları yürüme şeklidir. Hayvanın, maymunun ayağa kalkması ve iki ayak üzerinde yürümesi bir avantaj değil, dezavantajdır maymun için. Çünkü daha fazla enerji sarf etmek zorundadır. Denge kontrol sistemlerinin daha güçlü olması zorundadır. Dolayısıyla öyle bir şey söylüyor ki evrime tamamen zıt. Ya hayvan eğer onu kazandıysa evrime göre dört ayağı. Ya niye iki ayakta kendini zorlasın ki? Yani ne doğal seleksiyona uyuyor, doğal seleksiyon masalına, ne evrimin iddiasına uyuyor. İşte ne anlıyoruz? Yani bir safsata olduğunu, kimin ne dediğinin belli olmadığını anlıyoruz. Niye? Çünkü kaynak yok. Dayandıkları bir şey yok. Yani sandalyenin dışında dayandıkları bir şey olmadığını anlıyoruz bu konuşmadan.
Evet. İnşallah. Hocamın dediği hakikaten çok önemli. Fiziksel bir hareket yapıyor. O fiziksel hareketin genlerinde bir karşılığa denk olması lazım. Yani mesela yarım daire kanalları var. Yarım daire kanalları, o üç tane yarım daire böyle dik açılarla, o da çok hikmetli, birbirine tutturulmuş ve üç boyutlu dünyayı tasvir ediyor. Üç boyutlu dünyadaki dönmeyi. Şimdi o insanla maymunlar da farklı. Şimdi farklı, tamam. Dolayısıyla eğer bir maymun insan olacaksa o farklılığın da zamanla gözükmesi lazım. Şimdi o maymun ayağa kalktığında onu o eğikliği kodlayan genlerin o farklı nasıl olur? Ayağa kalktığında ilgili genlerde nasıl bir değişiklik olabilir? Yani bu olmayacağı çok belli. Yani çocuk olsa anlar. Hatta bu tarz masalsı şeylerin bir başka örneği de şöyle okumuştum. Bunu anlatan da bir profesör, biyoloji profesörü. Mesela deniz canlıları var. Onlar solungaçla solunum yapıyor. İşte kara canlıları da akciğerli. İşte bu deniz canlı böyle zamanla böyle sürtüne solungaçlarının akciğer olabileceğini iddia ediyordu. Yani bunu yani çocuk da hiç aklı olan, yani zerre miktar aklı olan bir insanın yapacağı bir iddia değil. Yani sürtünmeyle ne alaka, yani bir şey olsun, solungaç akciğer olsun. Ayrıca yani sürtünmeyle mesela gen seviyesinde değişiklik ne olsun? Bunlar hepsi, yani 1800'lü yılların başlarında Lamarck diye bir vatandaş var. Onun böyle şey safsataları. O işte bu çevresel şartların canlarda olumlu bir değişikliğe sebep olacağını iddia ediyordu. Halbuki artık bunu, yani 21. yüzyıldayız. 19. yüzyılda da değiliz. 21. yüzyılda bu tarz fiziksel şeylerin olumlu genlerde olumlu değişikliğe sebep olacağını iddia etmek çok komik. Yani bunu artık normal bir insanın yapmaması lazım. Kaldı ki ya böyle tasvirleri de çok saçma yani,
evet,
hakikaten.
İnşallah.
Daha iyi senaryolar üretebilirler yani. Her biri birbirinden saçma ama.
Yine başka bir videoyla devam edebiliriz. Değişik bir iddia yine Celal hocamızdan.
Bir balıktan milyonlarca yumurta ürettik. Bunun içinde sadece birkaç tanesi yaşayabiliyorsa bu tesadüf. Hiçbir düzen yok. Eğer bir düzen olsaydı bu kadar yaygın
ya, şimdi bu kadar, yani hocamız birazcık değişik bir konuşma tarzı var. Yani bu kadar, yani kıvranmasının sebebi söylediği şeyin tamamen bir yanlış olması. Yani şimdi her canlıda gerçekten sperm ve yumurta sayısı bambaşka oluyor. Mesela erkekte sperm sayısı milyonlarca oluyor. Kadında yumurta sayısına bakıyoruz. Kadının yumurta sayısı bir tane oluyor. Mesela bir balığa bakıyoruz. Balığın dişisinin yumurta sayısı milyonlarca oluyor. Sperm sayısı erkeğinde bambaşka sayıda oluyor. Hepsinin sayısı farklı. Şimdi Celal hocamız diyor ki böyle bu kadar böyle değişik sayılar varsa diyor ve bunlar milyonları buluyorsa diyor, o zaman biz buna tesadüf deriz diyor. Halbuki yani şöyle çok kilit ve çok aslında herkesin bilebileceği bir bilgi var. Her canlının yumurta ve sperm sayısı o canlının hayatta kalabileceği şekilde belirlenmiş. Yani bir mesela balığın yumurta sayısının milyonlarca olmasının bir hikmeti var. Siz eğer mesela normalde bir tane yumurtası olsa kadındaki gibi, normal insandaki gibi, o zaman zaten o yumurta döllendikten sonra, yavru oluştuktan sonra zaten büyük ihtimal başka bir taraf, balık tarafından yenilip gidecek ve canlı yaşamını sürdüremeyecek. Allah onun sayısını milyonlarca yaratarak o canlı türünün devamını sağlıyor. Şimdi bu sayılar bir hikmete binaen ve bunlar tesadüf eseri olamaz. Allah'ın onların sayılarını ayrı ayrı belirlemesiyle olur, yaratmasıyla olur. Yani bu aslında çok kolay düşünülebilecek bir şey. Yani çok karmaşık bir konu da değil. Bir insanın biyoloji bilmesine de gerek yok bunu tahmin edebilmesi için. Ama hocamız ya bunları tamamını biliyor olmasına rağmen böyle yorumlar yapıyor olması çok enteresan. Yine benzeri bir yorumu var. Ona da hemen bakalım aynı paralelde. Şimdi
yani insan yani bir profesör titri var en azından başında yani. Yani bir bilim sözünün içinde olabilecek bir şey değil yani.
Evet.
Her şey bir keşmekeş. Yani bir kanun var yani, en azından düzene dair kanunlar var. Termodinamik kanunu var, bilmem ne kanunu, yani bir oluşturulmuş fizik kanunları var, bilinen kanunlar var. Bir düzeni ifade eden kanunlar var.
Evet.
Nasıl her şeye keşmekeş olsun? Yer çekimi dediğimiz en basit şey bir kanundur. Değil mi? Suyun kaldırma kuvveti bir kanundur. Bunları koyan Cenab-ı Allah. O, ona inanmıyor olsa bile, inkar ediyor olsa bile onu, hiç olmazsa böyle bir kanunun varlığından haberdar. Yani her şey nasıl bir keşmekeş oluyor? Sen nasıl konuşabileceksin ki o zaman? Yani bir karmaşa olsa, senin o ses tellerinden vereceğin o sesin anlamını nasıl ortaya çıkartıyorsun? Yani orada bir düzen nasıl oluyor o zaman?
Tabii bilim adamları böyle bir iddiası yok. Yani bilim adamları böyle bir şey söylemiyor. Evrimciler de böyle bir şey söylemiyor. Yani şu anda bilinen ince ayar diye bir tabir var. Fine tuning diye geçiyor bilimsel ismi. Evrende çok ince bir ayarın olduğunu bilim adamları söylüyor. Yani bunu iddia eden Celal hocamızdan dünyada 7 milyar insan başka söylüyor. Celal hocamız tek başına böyle bir iddiası var yani. Onu izleyenlerimiz bilirse.
Pardon sözünü yazıyorum. Siyaset evet. Meydanı orada güzel bir mizansen hazırlanmış.
Evet.
Orada şimdi kameraya da gösteriyorlar. Başörtülü kardeşlerimiz falan da var ama yani sağ olsunlar kimse kalkıp bir şey soru sormuyor. Yani
evet.
İnsan bir tanesi kalkar. Ben bir biyoloji okumuştum der. Şöyle bir şey vardı. Bir şey soru sorar yani. Değil mi? En azından kalkar bir şey sorar. Hiçbir soru yok. Konuştukça konuşuyor hoca. Mesela orada yanında da kimse bilmiyor tabii o yanındaki o hocalar. Onlar da aynı şeyi düşünüyorlar bir kısmı. Bir mizansen oluşturmuş değil mi? Orada bir soru sorabilecek bir kişiyi koy bakalım. Onları anlatabiliyor mu?
Evet.
Anlatamaz tabii.
Ya da tabii oradaki ekibin bir kısmı evrime inanıyordur. Bir kısmı da hani nezaketinden, terbiyesinden de sormuyor olabilir. Çünkü hocamızın anlatımı tamamen bilimsel, bilim dışı olduğu için yani belki böyle garip bir cevap alacağından tedirgin olmuş da olabilirler tabii oradakiler.
Evet. Bir kısmı. Şimdi onunla ilgili bir alıntı da okuyayım ben. Yani net bir şekilde gözükmesi için. Bir fizikçi var, Dr. Carl Giberson diye. Şöyle diyor. Son 40 yıldır fizik ve kozmolojideki gelişmeler bilim sözlüğüne tasarım kelimesini geri getirdi. 1960'ların başında fizikçiler insan hayatı için açıkça ince ayar yapılmış bir evrenin örtüsünü açtılar. Evrende hayatın var olmasının kesinlikle olanaksız ve kusursuz bir dengedeki fiziksel faktörlere bağlı olduğunu keşfettiler. Yani bir ince ayar olduğunu görüyoruz diyor. Yine başka birisi astrofizikçi Profesör George Ellis isimli şahıs. Evrendeki bu kompleksliği mümkün kılan kanunlarda hayret verici bir ince ayar görünüyor. Evrende var olan bu kompleksliğin gerçekleşmesi mucize kelimesini kullanmamayı çok güçleştiriyor. Yani şunu direkt daha söylemek daha güzel. Mucize demek daha güzel tabii de. Yani bir tasarım var. Yani Allah tasarlamadan yaratıyor inşallah. Allah her türlü eksiklikten münezzeh. Allah'ın tasarım yapmaya ihtiyacı yok. Ol dediği anda o tasarımlı bir şekilde zaten var oluyor. Allah plan yapmıyor, program yapmıyor, tasarım yapmıyor. Her şey ol dediği zaman oluyor inşallah. Dolayısıyla Celal Hocamızın bu iddiası da yani dedim ki tek başına kendisini savunduğu bir iddia. Hiçbir bilim adamının veyahut da yani hiç bilim adamı da olmaya gerek yok. Yani etrafımıza baktığımızda bu dünyada, bu evrende bir düzen var. Var deriz zaten yani. Onun aklı başında bir insan bunu bilimsel araştırma yapmasına da gerek yok yani böyle bir şey söylemesi için. İnşallah. Yine başka videolar var. Devam edebiliriz isterseniz. Yine Celal Hocamızın bu sefer mantığını yani bilime olan bakışını gösteren bir videoyu göreceğiz. Big Bang ile ilgili. Big Bang kısaca bahsedelim. Evrenin yoktan var olduğunun dolayısıyla yaratıldığının 1900'lü yıllarda bilimsel olarak net bir şekilde ispatlanmasıdır. Big Bang dediğimiz olay. Bakalım Big Bang ile ilgili Celal Hocamız ne diyor?
Bu delilenler hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada patlattık içini bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi bugün bir Big Bang teorisi var. Bu bir teori. Çünkü biz evrimde tamam orası devlet ama yani ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim.
Şimdi burada Celal Hocamız şöyle bir yorumda bulunuyor. İşte bakın diyor Big Bang bir teoridir diyor. Yani teori deyince sanki yani işte kale almamamız gerekiyor.
Evrim gibi. Teorisi gibi bir şeydir gibi.
Orada da diyorlar ki evrim de bir teori hocam. Ama siz öyle diyorsunuz da diyorlar. Yani evrim bir teori de değil aslında onu da belirtelim. Evrim sadece bir yalan, bir iddia. Yani bir teori kıvamına da gelemeden çürümüş bir iddia. Celal Hoca'nın cevabı da şu oluyor. Ben Allah'a inanmadığım için onu almak zorunda değilim diyor.
Bilimsel yani, gerçekleri kabul etmek zorunda değilim.
Nasıl bir bilimden söz edeceğiz o zaman? Nasıl bir bilim insanısın o zaman? Yani sen kendi inancını bilimsel düşüncenin içine sokmuş oluyorsun. Yani inanan insanlara söylüyorsun bunu. Siz diyorsun dogmatiksiniz, sizin ön kabulleriniz var. Bilim yaparken o ön kabullere göre yapıyorsunuz. Dolayısıyla bilimsel gerçekleri kabul etmiyorsunuz diyorsun. Ama sen bilimsel gerçeklere rağmen diyorsun ki ben Allah'a inanmadığım için, yani öyle bir ön kabulüm var benim. Ben o Big Bang'i tüm deliller onu göstermesine rağmen kabul etmek zorunda değilim diyorsun. O zaman biz hangi dediğine inanacağız senin?
Tamam.
Ki zaten inanılacak gibi değil yani onlarca bölümde o programın onlarca bölümünde bariz bir şekilde sadece tekrar tekrar söylüyoruz. Kendisinin iddia ettiği şeyleri söylüyor. Evrimciler bile öyle bir şey iddia etmiyor.
Kendisi bile çelişiyor.
Evet çok
tabii
fazla.
Canım, tabii. Ya onun derdi şu aslında anlaşılıyor. Materyalist felsefenin çöktüğü andır Big Bang'in keşfi. O yüzden o hocamızın canı oradan yanıyor. Çünkü niye? Daha önce ne diyorlardı? Madde ezelden beri var. Zaten geliyor yani. Sonsuza doğru da gidiyor. Dolayısıyla bir yaratıcı yoktur. İddia buydu materyalistlerin özetle. Şimdi Big Bang ortaya çıkınca ne oldu? Dünyanın var olmasının bir başlangıcı olduğu ortaya çıktı. Yani yaratıldı ortaya çıktı. İşte izahlar öyle zaten. Sonsuz yoğunlukta, sonsuz hacimde. Sıfıra yakın diyor. Yani sıfıra yakında ne demekse o da bir şey tabii. Dil oyunu diyelim. Sıfır demiyorlar da sıfıra yakın. Sıfır ortada bir şey yok yani. Evet. Bir anda bir patlamayla kainat bu anki düzenine geliyor. Dolayısıyla işte inandığı materyalist felsefe tamamen çökmüş oldu Big Bang'le. O yüzden kabul edemiyor. Yani inancı elinden gideceği için o yüzden kabul edemiyor. Kabul etmediği şey ne? Bilimsel gerçekler. Yani evrimcilerin durumunu burada bir kez daha iyi anlamalıyız. Evrimciler bilimsel gerçekleri inançları nedeniyle yani safsata ve yalana inanmalarından dolayı kabul etmezler. Bunu görüyoruz açıkça burada.
Evet. Yani tabii bu çok büyük bir keşif hakikaten Big Bang. Sayısız delille de, yani çok sayıda delille de destekleniyor. İşte yıldızlardaki hidrojen helyum oranları, yıldızların kayıyor olması, birbirinden uzaklaşıp o yaptığı ışınım kayıyor olması gibi çeşitli şeylerle, işte kozmik fon radyasyonu, işte yapılan matematiksel hesaplar, bunların her biri uyumlu. Yaklaşık aynı değerleri veriyor. Ama sadece orada bitmiyor. Yani o 13 küsür milyar yıl önce bilim hakikaten evrenin bir başlangıcı olduğunu buluyor. Ama aynı zamanda her an devam ediyor. Onu da buldu bilim. Bu 20. yüzyılın bulgusu. Mesela her an madde ve antimadde yaratılıyor. Ve her an bunlar yok oluyor. bu evrimciler maddeyi öyle ilahlaştırdılar ki, bir dediler bunun bir sonsuz geçmişi vardır dediler, o yıkıldı. Ayrıca bu yok olmaz dediler, o da tespit edildi. Yani madde yok oluyor ve tekrar yaratılıyor ve bu sürekli oluyor. Bugün parçacık fiziği denilen bir fiziğin bir alanı var. Tamamen bunlarla ilgili. Hı hı. Mesela İsviçre'de CERN deneyleri yapılıyor. Hı hı. Orada da böyle. Yani mesela orada o kadar fazla madde yaratılıyor ve yok oluyor ki. Ondan dolayı mesela hesapları uzun sürüyor. İşte testleri uzun sürüyor. Yani onu takibi bile zor. Dolayısıyla her an Allah yaratıyor. Her an Allah maddeyi yok ediyor. Evrenin de bir başlangıcı var. Allah mutlak gücü olandır. Şimdi o Celal Şengör'ün kafası yani bazı şeyleri yarım yamalak duyduğu için tam şey yapamıyor, tam da kavrayamıyor. Kendi alanı dışındaki şeylerde böyle denilemesi bir bilgisi olmadığı anlaşılıyor. Ne biyolojide, ne genetikte, ne tıpta yaptığı izahların denilemesine bir bilgisi olmadığını gösteriyor. Fizikte de şöyle bir şey var, o da determinizmin yani mekanik felsefenin çöküşünü gösteren bir buluştur. Şu tespit edildi, o kafası biraz ondan karışmış. Ama bu onun zannettiği şeyi göstermedi. Aksine Allah'ın yaratma gücünü gösterdi. O da şu, evrimciler son 2-300 yıl içinde doğa kanunlarını ilah edindiler. Yani her şeyi bir neden, sebep, sonuç ilişkisi içinde gösterdiler. Ve sebepleri gerçek, görünen sebepleri gerçek ilahmış gibi algıladılar. Halbuki öyle değil. Bütün görünen sebepler de esasen Allah'ın kudretinin tecellileri. Mesela işte bir cismi bıraktığınızda yere düşer. Bununla alakalı çeşitli formüller bulundu. Fizik kanunları. Şimdi bu normal şurada olan bir insan bu baktığında böyle bir kanun varsa ki Newton da öyle baktı. Böyle muazzam kanunlar evrende her yerinde olduğuna göre Allah'ın gücü her yeri kuşatmış ve o mükemmel hassasiyeti her an gözükmekte. Böyle baktılar. Bir kısım böyle akılsızlar da şey dedi bunu, yani fiziğin kendisini ilahlaştırdılar, kanunları kendisini ilahlaştırdılar. Bu görünen sebepleri gerçek sebepmiş gibi algıladılar. Halbuki şu açığa çıktı, Allah'ın çok büyük bir tuzağı oldu bu akıldan yoksunlara. Maddenin temeline indiğinde böyle sebepler de olmadığı bulundu. O da şöyle, mesela biz şu an böyle vurduğumuzda bir etki tepki kuvveti hissediyoruz. Elimizdeki etkiye yönelik sebep olarak zahiren şu elimizdeki vurma kuvvetiyle ilişkilendiriyoruz. Ama bunu atomlar düzeyine indirdiklerinde böyle kuvvetler olmadığını buldular. Mesela çekirdekten alfa parçacıkları denilen parçacıklar koparılır. Mesela bakıyorlar alfa parçacık kopuyor ama buna yönelik bir sebep bulamıyorlar. Mesela elektronun yörüngesine yönelik ölçümler yapıyorlar. Bir yerler tespit ediyorlar ama orada olmasına yönelik net bir fiziksel bir kuvvet bulamadılar. İstisnasız her parçacıkta, istisnasız her tür fiziksel ölçümde, pozisyon, işte momentum, enerji, her ölçümde o ölçüme sebep olacak bir gerçek bir sebep bulamadılar. Bu bunları acayip bunalttı. Yani bu nedenselliğin sonu olarak adlandırdılar. Çünkü hiçbir görünürde sebep yok. O zaman şunu söylediler, normal hakikaten materyalize olanlar şunu söylediler, önceki programlarda da bu anıtıyı yapmıştık. Adam diyor ki, biz materyalist bir dogmadan geçirildik ve her etkiye yönelik bir sebep izafe ettik buna. Ama bütün bunların olmadığını görmemiz aslında bütün bunların ardında mutlak bir kudretin olduğunu mu gösteriyor? Yani Allah'ın varlığını anlıyor yani. Ve bunu dehşetle izliyoruz diyor. Halbuki o dehşetleri bütün yüzyıl boyunca devam etti. Yani 21. yüzyıl, şu yüzyıla kadar da devam ediyor. Yani materyalist olanları. Atomun dünyasında tek kuvvet Allah'ın kudrettir. Her şey atomlardan meydana geliyor. Her şey parçacıklardan meydana geliyor. Yani tek kudret Allah'tır. Ve bizim o bütün gördüğümüz şeyler ancak onun tecellileri. İnşallah. Eğer Allah'a izafe edilmezse o zaman çok saçma bir iş yapılmış olur.
İnşallah.
İnşallah. Ya başka bir video var, devam edebiliriz. Kısa bir bilgi vereyim ben. Şimdi DNA'da bir türün başka bir türe dönüşmesi için evrimcilerin iddiasına göre ona faydalı bir değişiklik olması gerekiyor. Değişikliği oluşturan tek şey mutasyonlar. Yani benim bunu buldu. mutasyonlar da rastgele değişiklik yaptığı için mutlaka zarar veriyor. Yani faydalı bir örneği yok mutasyonun şu anda. Şimdi oradaki zeki bir arkadaşımız soruyor Celal hocamıza. Dinleyelim ya da yavaş yavaş
tamam,
bakalım.
Hani, kromozom sayısının azalmasını anladım. Bir radyasyon madde geldi, koptu, gitti. Peki nasıl artıyor?
Şimdi soru çok güzel. Yani mutasyonla zaten biliyoruz diyor. Yani hı-hı, radyasyona uğradığı zaman bir DNA, hı-hı, kopmalar oluyor, yer değiştirmeler oluyor, zarar, hı-hı, uğruyor. Tamam, bunu, hı-hı, biliyoruz diyor. Hı-hı. Fakat nasıl yeni bilgi ekleniyor diyor. Mutasyon olduğu zaman rastgele değişikliği nasıl yeni bilgi ekleniyor diyor. Bakın Cem hocamızın nasıl cevaplayamadığını izleyelim.
Mesaj çünkü bak biliyorsun DNA
bunu çok önemli bir şey.
Bayağı etkilendik evet.
DNA yani biz söyleyelim doğrusunu da DNA.
Belirli mekanizmaları tetikliyor. Evet. Bu tetiklemeyi sen öyle de değiştirsin böyle de değiştirsin.
Şimdi burada güzel. Çok enteresan bir örnek veriliyor gerçekten. Yani şimdi DNA'ya radyasyon isabet ettiğinde evet, öyle de değiştirirsin, böyle de değiştirirsin. Yani öyle de değiştirme dediğimiz şey zarar vermesi. Zaten bunu sürekli bir gözlemliyoruz. Yani evet, hayvanlara bir bakıyoruz. Beş bacaklı doğuyor, iki kafalı doğuyor. Zarar veriyor zaten bunu görüyoruz. Böyle de değiştirirsenin bir örneğini biz görmüyoruz bilimde.
Yani iyi yani, yönde iyi kastediyor yönde, değil
evet,
mi?
Doğru. Evet, doğru. İyi yönde bir değiştirmeyi görmüyoruz. Görmüyorsak zaten evrim yoktur. Bakın devam ediyor.
Kanser nasıl oluyor?
Evet çok güzel bir soru gerçekten. Kanser nasıl oluyor? Mutasyona uğruyor DNA. Ondan sonra bir bakıyoruz kontrolsüz bir şekilde hücre üremeye başlıyor. Mesela bir organda kontrolsüz şekilde hücre üremesi başlıyor. Ve kanser oluyor. Orada mesela bir yapı oluşmaya başlıyor. Ya verdiği örnek güzel hocam.
Yanlış bir mesaj gidiyor. Yanlış mesajın gitmesinin yolu da namütenahi. Çünkü organizma yani özellikle gelişmiş organizma o kadar karmakarışık ki.
Evet yani gerçekten çok karmakarışık. Bahsettiği şey o zararlı örnek. Yani zarar vermesinden bahsediyor. Burada bir arkadaşın sorduğu soruya şu anda hala cevap yok. Fayda nasıl sağlıyor diye sormuştu. Kanser nasıl oluyor? Bak öyle bir şey oluyor hemen zarar veriyor diyor.
O karmakarışık diye anladığı şey de kompleks ve üstün bir teknoloji. İyi kastediyor organellerin
evet,
değil mi?
Evet. O kadar kompleks evet, gidiyor bakın.
En küçük bir fark devasa farklılıklara neden oluyor. Birkaç bölünmez ama. Bu müthiş oluyor yani.
Evet o dediği de doğru. Yani en küçük bir fark DNA'da mesela bir harfi değiştirin biraz önce de söylemiştik. Devasa farklılıklara neden oluyor. Yani onun tabiriyle gerçekten doğru. Canlıyı ölüme götüren bir süreç başlıyor. En ufak bir değişiklikte. DNA'dan bir şey çıkartıyoruz. Mesela oksijen dağıtma ile ilgili. Mesela hücreye oksijen dağıtma ile ilgili bir tane aminoasitin yeri değişiyor. Mesela o canlı 1-2 gün içerisinde ölüyor. Veyahut da dakikalar içerisinde ölüyor. Başka bir yerden bir enzimi çıkartıyoruz. Kan dolaşımı ile ilgili veyahut da işte sindirimle ilgili bir bölümden sadece bir aminoasiti çıkartıyoruz. Veyahut da DNA'daki tek bir harfi çıkartıyoruz sadece. Bir bakıyoruz canlı bir ölüm sürecine giriyor. Evet. Gerçekten öyle doğru dedi. Ama o tek bir harfi değiştirdiğimiz zaman hiçbir zaman yeni bir organ eklenmiyor. Veyahut da kulağı daha iyi duyar bir hale gelmiyor. Burnu daha iyi koklar bir hale gelmiyor. Daha iyi görür. Mesela şu gözümüze bir DNA mutasyon oluyor DNA'ya. Gözümüz böyle zoomlayabilir bir özellik kazanıyor mesela. Böyle olması gerekiyor DNA'nın. Yani biz uzağa mesela böyle çok boğaza doğru bakıyoruz. Böyle bir özellikle mesela arabaları yakından bakıyor olmamız lazım. Mesela Şahinler'de öyle bir özellik var. Hı hı. Onlardan da bize kalmış olması gerekirdi eğer onlardan geliyorsak. Evet. Böyle bir olay da yoksa zaten bu hepimizin ayrı ayrı kusursuz yaratıldığını gösteriyor.
Evet. Şimdi eski zeki bir siyasetçi vardı. Buna bazen sorular sorulardı işine gelmeyen. O öyle konuşur dururdu. Bir sürü şey söylerdi hakikaten. Yani ama neticede konuşması bittiğinde bakıyordunuz. Soruyla alakasız şeyler söylüyordu.
Şey
şimdi burada da vatandaş öğrenci sordu dedi ki yani tamam mutasyonlar zarar oluşturuyor. Peki faydalı mutasyon nasıl oluyor? Neticede konuştu kanseri anlattı. Yani onu da çok düzgün de anlatamadı. Kanser neticede nedir? Zararlı olan bir şey. Hı. Yani sorusuna cevap vermedi. Hı. Vermesine de imkan yok. Mesela Dawkins'e soruyorlar işte faydalı mutasyon. Örnek verir misiniz Profesör Dawkins diye. yani evrimin temel iki mekanizmasından biri. Yani iddia ettikleri. 17 saniye düşünüyor böyle, bakıyor etrafa ve durduruyor, yayını durduruyor.
İzleyelim onu istersen.
Evet,
inşallah. Yani faydalı mutasyon örneği değil mi? Evet, bir tane evet. Verin diyor.
Bize genetik yapıdaki bilgiyi arttıran, gözlemlenmiş bir mutasyon ya da evrimsel bir süreç örneği verebilir misiniz diyor.
Evet.
Çok basit bir soru. Yani varsa eğer böyle bir şey zaten direkt evet şu diye
cevap. Şu an cevabı düşünüyor değil mi?
Evet, şu an düşünüyor, uzaya doğru bakıyor.
Ama mutasyonu savunuyor.
Evet.
Yani mutasyonlar faydalıdır diyen kişi bu. Aslında
daha da uzun devam ediyor. Evet. 17 saniye boyunca havaya bakıp yayını durdurun diyor.
Evet. Havaya yani. Herhalde uzaylı arkadaşlardan.
Evet, zaten bir başka programında da haber şimdi havaya çok baktı
evet,
ya.
Evet.
Onda da öyle söylüyor. Evet. Belki de uzaylılar getirir diyor. Yani gerçekten komedi filmi gibi. Yani evet. Bu kadar perişanlar bence evet. Yani, yani
hiçbir şeyle gerek yok.
Hiç gerek evet. Yok yani.
Ya bir de ya mutasyonun ne olduğunu da anlatalım. Yani hani evet. Böyle bir yine güzel bir İnşallah. İfadesi var mutasyon, Fransızca bir kelime ama ya bu normal mükemmel yapıların maruz kaldığında bozulmasına sebep olan, mesela insan radyasyona maruz kaldığında ne oluyor? İşte değil mi? Ya bir hücrede çok ciddi şeyler oluyor, tahribat oluyor, bazı özelliklerini kaybediyor, ölüme gidiyor. İşte Çernobil'de olan olay. Oradaki insanlar radyasyona evet. Değil mi? Yüksek radyasyona maruz kaldılar. Ya bayağı bir mağdur oldular. İşte yıllarca gördük gazetelerden, televizyonlardan. Şimdi bu evrimci arkadaşlar gitsinler madem faydalı mutasyonlar var, yani radyasyon diyelim, madem faydalı bir şey, yani ileride radyasyona maruz kalırsak evrimci masalına göre ne bileyim çok daha uzağa görebiliriz diye beklentileri olsun bunların. Gidin o zaman radyasyon olan bir yerde oturun bekleyin.
Evet.
Yani ne dediğiniz de belli değil, yani savunduğunuz şeyin peşinden de gitmiyorsunuz. Mesela hasta oluyorlar. Hepimiz hasta oluyoruz. Yani Allah'ın verdiği bir imtihandır o. İşte vesile etmiş Allah. İlaçlar var. Onlar alırız. Tedavi olmak için. Olmayın. Almayın ilaç. İşte mutasyona uğradın. Bir virüs geldi değil mi? Bir zarar verdi hücrelerine. Bekle. Belki o zararlı şey senin iddiana göre sende daha iyi bir şey meydana getirecek. Belki bilmediğin bir organ meydana gelecek senin o masalına göre. Niye bunu beklemiyorsun? O kadar vaktin yok diye mi acaba? Hani milyarlarca yıla içine sığınıyorlar ya. Bu belli işte samimiyetsiz bir yani zaten yalan da yalanın samimiyetsiz olmaz. Samimiyetsiz olduklarının yine başka bir göstergesi bu tavırları da.
İnşallah.
İnşallah.
Yine Celal hocamızdan devam edelim. Biraz önce de bahsetmiştik gerçi. İlkel doğa ortamında şimdi aminoasitler dedik ilk safhada hücreye oluşturan aminoasitler olması gerekiyor. Aminoasitlerde oksijen olacağı için direkt parçalanıyor. Daha ilk etapta evrim bitiyor. Şimdi evrimciler bunu ortadan kaldırmak için şöyle bir iddia ortaya atmışlardı. Dediler ki işte ilkel ortamda oksijen yoktur. Yani
olmaması lazım.
Olmaması gerektiği için yoktur diyoruz biz gibi bir şey söylemişlerdi. Onu söylüyor Celal hocamız da.
Kayalardaki enayilere bakıyorsunuz. Bunlar atmosferden oksijen almış. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde.
Evet, hemen gösterelim. Oksijen kayalar mineral almamış diyor. Bakın biz burada görüyoruz. 3,5 milyar yıllık kaya katmanı. Şuradaki kırmızılıklar oksijenin göstergesi.
Hı. Okside olmuş, demir
okside
olmuş.
Okside olmuş demir, evet. Demek ki oksijen varmış. Demek ki yani doğru
yani,
söylemiyormuş.
Bu kadar saçma bir izah olur mu yani? Oksijen zaten dediği yanlış. Hani hocamız da zaten programda da gösterdi bunu. Oksijen yok diyor. Hani bir defa var. Hani diyelim oksijen yok. Yani oksijen olmadan sen neyi canlılıkla alakalı neyi ispatlıyorsun ki? Yani oksijen olmadığında da bir enerji kaynağı gerekli. Mesela çok ilginç bakteriler var. Yani tam bir teknoloji harikası. Onlar mesela oksijeni kullanmadan yaşayabiliyorlar. Ama onların o yaşama sistemlerini incelediler. Muazzam kompleks böyle moleküller, muazzam kompleks yapılar kullanıyorlar. Bir harika. Yani onun benzerini yap desen yapamıyorlar o teknolojiyi üreten. Yani içinde bir sürü aminoasit var. İşte demir sülfür kompleksleri var. İşte bakır var. Onlar yoluyla mesela bir şekilde enerji temin ediliyor. Ama yani o da tesadüfen olmuyor. Yani hiçbir canlı tesadüfi süreçler neticesinde meydana gelmiyor. Yani o bakterilere baktığımızda onlar da mükemmel bakteriler. Oksijen çıktığında da serbest radikaller oluyor. O serbest radikallerde koruma sistemi olmadan canlıya öldürüyor. Dolayısıyla her şey mükemmel halde olmak durumunda. Yani oksijen olsa ne, olmasa ne. Yani bunlar yani böyle saçma sapan iddialarla hakikaten milleti çok boşuna boşuna uğraştırdılar. Yani hiç gereği yok.
Evet. Şimdi zaten oksijen olmazsa ozon tabakası olmuyor. Bu sefer de ultraviyole parçalıyor. Yani iki taraftan da olmayacak bir şey, olmayacak bir iddia. Şimdi biraz önce evrende ince bir ayar olduğundan bahsetmiştik. Yani yeryüzünde ince bir ayar olduğundan bahsettik. Bilim adamları bunu buldu. Bunu da zaten Allah Kur'an'da 1400 sene önce bildirmişti bize. Yani evrende bir düzen olduğunu. Şeytandan Allah'a sınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle bir uyum içinde yaratmıştır. Nuh suresi 15. ayette.
7 kat.
Evet inşallah. 7 gök aynı zamanda 7 katmanı da temsil ediyor dediğin gibi. Başka bir ayette. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Furkan suresi 2. ayette yine. Yani Allah yeryüzünde bir düzen olduğunu ve başka ayetlerde de mesela o bir direğiyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir, herhangi bir çatlaklık görüyor musun diyor Allah. Kusursuz yarattığını Allah bildiriyor ve başka ayetlerde de mesela güneşi ve ayı sizin emrinize amade kılandır diye geçiyor. Yani Allah bizim emrimize vermiş. Zaten bilim adamlarında bulduğu evrende insancı ilke denen bir ilke olduğunu söylüyorlar ve bunun insan yaşamına hizmet ettiğini söylüyorlar. Yani Allah bunu da zaten bize Kur'an'da bildiriyor. Şu yine mesela kısaca anlatalım. Bunu detaylı olarak hocamızın kuranmucizeleri.com.net artı Kur'an Mucizeleri kitapları 1-2-3 şeklinde serilerden kardeşlerimiz detaylı olarak öğrenebilirler. Evrenin yoktan var edildiği bulundu. Yani bu 1980'lerde tam kesin olarak netleşmiş bir bilgi. Allah ayette, Enam suresi 101. ayette o gökleri ve yeri yoktan var edendir diyor. Zaten bunu Allah bize bildiriyor 1400 sene önce. Evrenin yine genişlediği bulundu. Yine Allah bize ayetinde biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat suresi 47. ayette. Yine Allah bildiriyor. Bunlar çok büyük bilimsel bilgiler. Yani bunlar böyle 100 yılın keşifleri olarak, Big Bang mesela 100 yılın keşfi olarak söylenen bir bilgidir. Yani herhangi bir bilgi değildir. Mesela Big Crunch var yine. Evrenin büyük bir patlamayla var olup genişlemesi. Bunun en sonunda evet geri çöküp eski haline geri dönmesini döneceğini bilim adamları buldu bilimsel hesaplamalarıyla. Allah yine ayette bildiriyor onu. Bizim göğü kitabın sayfalarını katlar gibi katlayacağımız gün ilk yaratmaya başladığımız gibi yine onu eski durumuna iade edeceğiz. Yani Allah detaylı olarak anlatıyor olacak olayı. Bilim adamları bunu tabii yeni buluyorlar. Yani yine yeni keşfettikleri bir şey. Yine Big Bang'de evrenin tüm maddesini, yani çok ilginç aslında metafizik bilgiler bunlar. Yani evrenin tüm maddesini topladığımızda ortaya bir şey çıkmıyor. Yani bazı bilim adamları şey diyor, bir elma kadar falan bir parça olur diyorlar. Yani evrenin tüm maddesi, çünkü boşluk yani neredeyse tamamı boşluk olduğu için. O birleşik maddenin patlamasıyla yani yokluktan bir patlama aslında. Allah yine ayette bildiriyor. O inkar edenler, şeytan alaslarım, görmüyorlar mı ki başlangıçta gökler ve yer, yani tüm evren, birbiriyle bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı diyor Allah. Enbiya suresi 30. ayet. Yani çok net ayet. Bilimsel bilgi çok net. Yani şu döneme de baktığı Allah-u Alem, Allah'ın doğrusunu bilir, çok net. Bu zamanın inkar edenlerine seslenildiği de inşallah gözüküyor. Yani bitişikken biz onları ayırdık. Yine de inanmayacak mısınız diyor Allah. Yani bunu zaten inkar edenler buluyor yani bu bilgiyi.
Çok Kur'an mucizesi var.
Evet, çok fazla
mesela
var.
Mesela biz yağmurun her sene aynı ölçüyle yağması, evet, Kur'an ayetlerinde geçiyor. Biz yağmuru bir ölçüyle indirdik diyor şeytandan Allah'a sınırım. Yağmurun her yıl 518 milyon ton yanlış hatırlamıyorsam, evet, dünyaya her yıl aynı yağmur yağıyor.
İnşallah.
Bu Kur'an'da geçiyor. Bunu hangi insan bilebilir?
Aynı miktarda da buharlaşıyor. Aynı miktarda.
Yani parmak izlerinize kadar yaratmaya kadiriz diyor Allah bize. Herkesin 6 milyar insan varsa 7 milyar. Herkesin şu 1 santimetre karede ki parmak izleri farklı.
Değil mi? Geçen bir program seyrettim. Programda bu Kanıt diye bir dizi var. Orada izledim. Bilmiyordum yani. DNA'ları herkesin farklıdır. DNA'dan tespit edilir ya kimin kim olduğu, kim değil. tek yumurta ikizlerinin DNA'ları aynı oluyormuş. Yine
parmak yani izleri
parmak izine kalıyormuş.
Evet, tek yumurta ikizlerinde bile başarılı. Farklı parmak evet, izleri. Kur'an mucizeleri yüzlerce böyle Kur'an mucizesi var hakikaten. Hocamızın maşallah kitaplarına ve sitelere bakabilirler inşallah.
Evet. Bir sevimli canlılar var, onlara bakalım isterseniz.
Hadi bakalım. Maşallah. Şunların güzelliğine bak. Simetrideki, sevimlideki ve...
Hocamız ahbap çavuş.
Ahbap çavuş.
Ahbap çavuş.
Yani şu sevimliliği evrimciler diyor ki bu tesadüfen oluşmuştur.
Simetriyi evet, mesela değil mi? Yani
ahirette açıklanabilecek bir konu değil yani bu.
Güzel.
Şunların güzelliğinin böyle maşallah rastgele oluşması. Şunun sevimliliğini.
Doldurmuş fındıkları. Bu da çok değil maşallah.
Bunları hakiki manada ahirette seveceğiz demişti hocam. Maşallah. Burada olmuyor insan. Hızırası geliyor maşallah böyle o sevimli ağzını.
Yani insanda böyle bir hissin oluşmasını da Allah yarattı. Yani evet, bu mesela kimyasal reaksiyonlarla alışamaz. Mesela biz buraya bakıyoruz bir tavşana. İçimizde böyle değişik bir haz oluşuyor değil mi? Evet. Yani böyle sevesimiz geliyor ve ısırasımız geliyor. Yani o kimyasal reaksiyonlarla olabilecek bir şey mi? İki atom birbirine değdi, sende o yüzden öyle bir şey oluştu demek evet, yani. Bir akıl kârı bir açıklama evet, değil yani. Kimsenin yani ikna edeceği bir açıklama zaten değil.
Ruhumuz var.
Evet.
Evet.
Bu da Allah'ın ya, ruhu. Allah insanı yarattı ve ruhundan üfledi diyor.
İnşallah.
Şeytanlar Allah'a sınır. İnşallah.
Evet. Sevimliler.
İnsansı hareketler yapınca daha çok ilgi oluyor demişti hocamız.
Hayvanlardaki
renklerin uyumunu.
Tabii bunu hangi mutasyonla şimdi açıklayacak? Yani olacak şey mi bu ya mutasyonla?
Nasıl bir muazzam maşallah. Mesela şu evet, hepsi maşallah birbirinden
bakışlar pek şey. Maşallah. Bak, şu güzelliği, şu burada bir sanat eseri var ya burada.
Ve altın oran var.
Evet.
Maşallah. Yani iddiaya göre her şu çıkıntıda bir mutasyon olacak öyle mi? Ve hepsi birbirinin simetrisi olacak.
Tesadüf ama evet, nedense hepsi aynı olacak.
Grafikerler
belli yani.
Bilirler grafikerler yani şöyle bir uyum oluşturmak için günlerce çalışması lazım bir grafikerin. Hani sadece renk uyumunu. Evet. Hani sıfırdan bir şey oluşturmadan bahsetmiyorum. Şu morların tonlarını, o morla uyacak olan yeşilin ve sarının tonu. Yani şeklini hiç bahsetmiyorum. Zaten şekli de muhteşem.
Evet.
Maşallah. Çok şaşkın. Tavşanlar çok şaşkın bakıyorlar.
Poz veriyor ama çok sevindim.
Çavuş olmuş.
Tek bak.
Evet.
Maşallah. Hayvanların sahip oldukları olağanüstü özelliklerde de evrimcileri bir sessizlik kaplıyor.
Evet.
Yani şimdi bu ete, bu da bir şey söylüyorlar saçma sapan da olsa ama yani mesela bir arının hocamız çok detaylı anlatmıştı. Bal yapması, petek yapması, matematik profesörlerini hayranlığa düşüren, içinden çıkamadıkları hesaplar yapması. Hesap yapıyor ya, matematik hesabı. Kim yapıyor? Şu kadarcık hayvancağız. Matematik hesabı yapıyor ya. Ben ne bileyim bir Yunus'un sonar sistemini kullanıp işte kumun altındaki canlıları görmesi, ona göre onlarla beslenmesi. 4 ton, 5 ton ağırlığında bir filin son derece lüks böyle bir patilere sahip olması, hemen ayağının altında süngerimsi bir yapıyla kemiklerin etine batmasının engellenmiş olması, böylece çok rahat yürüyor olması. Ya bunlar mesela bir dokurmacı kuş, burada defalarca gösterdik. Ya parmak kadar kuş o minik gagasıyla ipliği alıp düğüm atıyor ya. Ya düğüm atmayı annem bana öğretmişti ben çocukken. Bak yavrum ipliği al. Ben ipliği alınca yani nasıl oluyor bilmiyordum yani düğüm atmayı. Böyle yapacaksın. Daire içinden geçer, çektin mi düğüm olur diye öğretmişti. Ya bu hayvancağız ne zaman öğrendi bunu? Kim öğretti buna düğüm atmayı? Ve sadece düğüm atmayla kalmıyor. O ağacın etrafını öyle güzel döşüyor ki, dokuyor ki o liflerle. Daha sonra ne meydana geleceğini biliyor. Hiç yapmamış olmasına rağmen daha önceden yuva yapıyor.
Bunların hiçbiri evrimle açıklanmaz, tesadüfle açıklanmaz. Bunların hepsi Allah'ın yaratmasıyla ve ilhamıyla olur inşallah.
İnşallah. Göz çekmeleri, rotalarını unutmamaları.
Ya say say bitme diyoruz ya, sabaha kadar sayarız. Bunların hiçbir evrimle açıklanması. Hepsinin tek açıklaması vardır. O da yaratılıştır inşallah. İnşallah.
Bir ayet okuyayım inşallah, bitirelim.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım. Ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Buyuruyorlar. Bakara Suresi 152. ayet.
İnşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV'den takip edebilirsiniz.